Ayrım 8. Kader ağlarını örerken. Agopje Hacıkyan. Sayfa 108. Yani demek oluyor ki bundan böyle başyazı konusunda sana güvenebilirim. En azından açık sözlüsün. Her şeyi en etkili biçimde aktarmanın yolunu bilirsin. Bu senin en sevdiğim özelliğin. Amacım politika yapmak değil. Ben yaşam çabası veren, ayakta kalmaya çalışan küçük bir gazete yönetiyorum. Sana da düşündüğümü söylüyorum. Maro yeniden dalgınlaştı. Acaba konuyu açmanın sırası mıydı? İçini yeniden kaygı sarmıştı. Tam bir gayret söze başlamak isterken çabası boşa gidiyordu. Birden, aslında seninle konuşmak istediğim başka bir konu vardı dedi. Belki bu cesareti ikinci duble rakıdan alıyordu. Ah, yoksa önemli bir şey mi var? Sana daha önce söyleyecektim ama geçmiş zamanlarda söze her başlayışımda verdiğin tepkileri düşünüp bu ana kadar susmayı tercih ettim. Bartan karısına baktı. Rahatsız olmuştu. Benim için oğlum Nurhan'ı yeniden arayıp bulmanın zamanı geldi diye başladı. Kararsızdı. Sözlerini sonuna kadar sürdürmeli miydi? Nerede olduğunu bilmek istiyorum. Ne yapıyor, kime benziyor? Biliyorum, onunla ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorsun, hatta adını bile duymak. Sanırım abartıyorsun. Bartan kendini gülümseyebilmek için zorladı ama ağzı parşömen kağıdı gibi kuruydu. Dudaklarını sanki felçinmişti. Yeniden korkunç bir acının içine oyduğunu duyumsadı. Bu acıyı Maro'yu yeniden bulduğu günde hissetmişti. Öyle derin bir acıydı ki bu, karısına kavuşmanın mutluluğunu bile silip süpürmüştü. O gün bugün de bu ıstırabını içinden söküp atmayı başaramamıştı. Ölmeden önce hiç değilse bir kez onu görmek istiyorum. Rıza Bey'in anısı, Varta'nın beynini bir asit gibi yakıyordu. Bir nefret duygusu dalgalar halinde içini sarıyor, kemiklerinin gerildiğini hissediyordu. Tepkilerini elinden geldiği kadar kontrol etmeye çalışarak şöyle dedi. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Aksine, Rıza Kardam öldü. Böyle diyerek kocasının önüne Milestone'dan kestiği sütunu haberi uzattı. Bartan çeneleri kenetlenmiş bir halde haberi okudu. Üst dudağı sinirden tikli gibi oynamaya başladı. Valinin görüntüsü gerçek gibi gözlerinin önüne geldi. Orospu çocuğu diye bağırdı. Onu bağışlamak yerine öldürmeliydim. Öyle yüksek sesle bağırmıştı ki Maro yerinden sıçradı. Ne demek istiyorsun? Öldüğü için mi onun oğlunu bulmaya çalışıyorsun şimdi? Bartan sanki aniden çökmüştü. Yılların bıraktığı izler, geçmişin görüntüleri gözlerinin önünde resmi geçit yapıyor gibiydi. Cehennemin dibine git Vartan. Her zaman aynı aptal cevap. Bizim milletimizi yok etmeye uğraşan Nurhan değildi. Seni dar ağacına gönderen de Nurhan değildi. Babasının yaptıklarından sorumlu tutulamaz. Gerçekleri kabullenmek için ne zaman daha insanca davranmayı deneyeceksin? Maro, hırsına yenik düşmüş, sesini yükseltmişti. Öyle ki tüm gözler onların masasına döndü. Senin ne düşündüğün umurumda bile değil. Sen saçma sapan konuşan bir bunaktan başka bir şey değilsin. Seni uyarıyorum. Oğlumu arayacağım ve bulacağım. O benim oğlum. Gözlerinden ateş saçarak meydan okur gibi Vartan'a baktı ve ekledi. Oraya gideceğim. Maro bir kelime daha etmeden yerinden kalktı, ceketini kaptı ve restoranı terk etti. Vartan donmuş kalmıştı. Öyle ki karısı giderken onu geri çağırmak için yerinden bile kıpırdayamadı. Hakareti kabullenemedi, sarardı. Maro birkaç kelimeyle onun belleğinde uyuyan, hayaletleşmiş canavarları hortlatmıştı. Bunlardan biri ve en önemlisi Rıza Bey'di. Ermeni milletinin işkencecisi Rıza ve Maro'nun yatağında zafer kazanan rakip Rıza. Diğeri Nurhan. Yüzünü bile tanımıyordu ama Maro'nun ve lanet olası Rıza'nın ateşli aşk gecelerinin sonucunda dünyaya gelen bir piç olduğunu biliyordu. Anılar birer birer gizlendikleri köşelerden su yüzüne çıkıyor ve kızgın bir demir gibi Vartan'ı dağılıyorlardı. Görüntülerle sözcükler onu baskıları altına alıyor ve sanki onu yere yapıştırıyorlardı. Müslüman Rıza Bey bacaklarını iki yana açmış, kanepeye uzanmış, Hristiyan odalık Maro ise aşığının kollarına atılmak için hazır. Sesini çıkarmadan adamın ona sahip oluşuna boyun eğiyor. Bartan daha fazla tahammül edemeyecekti. Az önce tanık olduğu sahneyle fazlasıyla etkilenmiş ve üzülmüş olan 40 yıllık dostu Georgie'nin yani Kevork Keropya'nın yüzüne bile bakmadan sendeleyerek restorandan dışarı çıktı. Bartan amaçsızca yürüyordu. Yüzünden nefret okunuyordu. O zamanlardan beri hep Rıza Kardam'ın savaş suçlusu olduğunu ortaya dökmek istedim. Ama onunla bir anlaşma yapmıştık. Rıza öldü, anlaşma bitti. Artık istediğimi yaparım. Yalnız Bartan'ın görebildiği bir hayalet vardı. Rıza'nın sabit bakışlı hayaleti. Bartan'ın bakışları acımasızlaştı. Kendi kendine yüksek sesle düşünmeye başladı. Rıza öldü ya. Hadi ne duruyorsun? Zaman kaybetme. Sanki böyle yaparak zamanı geri döndürüp olayları düzeltebilirmişsin gibi. Bir an sakinleşir gibi oldu. Sonra yine yüksek sesle homurdanmaya başladı. Rıza ölmeden hiç değilse bir kez olsun görmek isterdim. En rezil türünden bir pislikti. Sesi öfke ve nefret doluydu. Mantıklı olmaya çalışıyor, zamanın değiştiğini yinirleyip duruyordu. Rıza'nın suçlu olduğunu kesin olarak bilmesi yeterli değildi. Bunları bilmek hiçbir işe yaramaz. Herkes gibi Vartan da Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Orta Doğu siyaseti konusunda oynadığı rolün önemini biliyordu. Amerikalılar için Türkiye, komünist avında kullanılacak önemli ve değerli bir bağlantıydı. Bu konuda Türklerden destek göreceklerinden de çok emindiler. Bu nedenle ayrıcalık diye niteledikleri ilişkilerini daha da geliştirmek için Türkiye'nin hiç de iç açıcı, parlak olmayan geçmişine göz yumayı boş bildiler. Karşılığında ise ülkenin önemli stratejik noktalarına askeri üsler kurdular. Zaten Washington'ın olur olmaz isteklerini yerine getirilmesi için Türklere baskı uygulaması da bundandı. Vartan olağan biten her şeyin farkındaydı. Buna rağmen yine de Amerika'nın Türkiye ile bu tür bir ilişkisi olabileceğine inanamıyordu. Birden kendini bitkin hissetti. Eve dönmek istiyordu. Vartan metronun penceresinden dışarıyı izliyordu. Anadolu'da küçük bir kasabada iki yanında Osmanlı ordusundan askeri gardiyanlar davulların monoton sesleri eşliğinde yürüyor. Kasaba meydanında kurulan dar ağacına doğru ilerliyor. Ufukta gözüken ırak bir Güney Anadolu evinde kadınlar. Magripliler gibi şalvar giymiş, başları örtülü, çarşaflı kadınlar. Aralarında en güzeli Maro. Rıza Kardam'dan edindiği oğlunu dünyaya getiriyor. Vartan, askerler onu öldürmedikleri için pişman. Maro adımlarını ağırlaştırdı, kararsızdı. Az önce parmağından yüzünü çıkartmakla iyi etmediğini düşünüyordu. Rehinci dükkanının önünde durdu, vitrine baktı. Korkunç kötü gözüküyordu. Kapının önü ve vitrin pislik içindeydi. Bu görüntü Maro'nun üzerinde şok etkisi yaptı. Hayır, buraya girmeye asla cesaret edemeyecekti. Kendisini dikkatle inceleyeceğinden emin olduğu bir yabancıdan para istemek. Bu adama ne diyecekti? Maro geri dönmek üzereydi. Aslında bu paraya ihtiyacı vardı. Türkiye uzak, yolculuk ise pahalıydı. Orada yaşaması da gerekiyordu. Nurhan'ı bulmak için ne kadar zamana gereksinmesi vardı. Oğlunu görme arzusu her şeyin üstündeydi. Utancını yenmeli ve yüzüğünü bir tefeciye gösterip pazarlık etmeliydi. Bu rubi taşlarıyla işlenmiş harika yüzüğü Vartan ona 40 yıl önce armağan etmişti. Tehcir sırasında bile parmağından çıkarmamıştı. Birbirlerinden ayrı kaldıkları onca yıl bu mücevher aralarındaki tek bağı oluşturmuştu. Maro yüzüğü avucunda sıktı, birden yüreği burkuldu, ani bir hareketle yüzüğü parmağındaki yerine taktı. Sakinleşmişti. Ağlamaya başladı, eve dönmeye karar verdi. Ancak biraz düşünmeye ihtiyacı vardı ve açık gördüğü ilk yere girdi. La Pizzeria Pandelli. Kötü görünümlü bir yerdi, ürkütücüydü de. Duvarların boyası yer yer dökülmüştü. Duvar boyunca sıralanmış banklar, formika tezgahın arkasındaki kırık dökük taburelerle uyum içindeydi. Maro'nun masası tam tezgahın karşısındaydı. Masanın üstü bardak izleri ve sigara yanıklarıyla doluydu. Düşündükçe kayınbiraderi Nubar'ın bu soruna bir çare bulacağına karar verdi. Çünkü Nubar, Balyanlar ceplerinde 5 kuruş olmadan New York'a ayak bastıklarında onlara yardım edebilmek için elinden geleni yapmıştı. Cömert bir insandı. Ayrıca da oğlunu bulmak istemenin hayat memat meselesi olduğunu anlayacağından kuşkusu yoktu. Maro kararını verdi. Evet, gerekli parayı kayınbiraderinden ödünç isteyecekti. Kaldırımın üstünde 5 zenci gençten oluşmuş bir grup caz konseri veriyordu. Meraklı bir kalabalık da onların etrafını çevirmişti. Maro kalabalığı yararak güçlükle kendine yol açıp kaldırımdan inmişti ki bu kez de arabaların korna konseriyle burun buruna geldi. Nubar'ın kapısı yarı açık dükkanından dışarı sızan güçlü baharat kokuları kaldırımdan duyuluyordu. Maro perakende satış yapılan dükkandan içeri girdi. Duvarlardan birinin önüne bir boydan bir boya hububat çuvalları dizilmişti. Mercimek, kuru fasulye, kuru bakla, bulgur, pirinç ve kuskus. Duvarın karşı tarafında ise her biri dikkatlice etiketlenmiş on binlerce küçük çekmece ve işlerinde dünyanın dört bir yanından gelmiş çeşitli baharat vardı. Dükkana uğrayan müşteriler bu çekmecelere hayranlıkla bakarlar, merak ve ısrarla bunca çok çeşit baharatın ne işe yaradığını öğrenmeye çalışırlardı. Maro, oğlu Jake'in modern hesap makineleri donanmış kasasının önünden gururla geçti. Amcaya gelince çağdaş yöntemler onu şaşırtmaktan başka bir işe yaramıyordu. O 1000 yıldır hesaplarını tek hata yapmadan yazarak hallederdi. Paketleri yerleştirirken kalemini kulağının arkasına yerleştirir, sonra kaldığı yerden hesaplamayı sürdürürdü. Dükkanın içine girildiğinde tavana gerilmiş bir ip boyunca yan yana dizilmiş çirozlar göze çarpıyordu. Ayrıca bol çemenli pastırmanın kokusu içeriye sinmişti. Maro dükkanın arka tarafına doğru yürüdü. Burada da raflara dikkatlice ve özenle dizilmiş zeytinyağı, beyaz peynir ve zeytin tenekeleri vardı. Koridor boyunca da turşu kavanozları, kuru otların bulunduğu paketler ve doğudan gelmiş baharat kutuları dizilmişti. Dükkanın bodrum katı depo olarak kullanılıyordu. Burada daha çok toptan satılacak mallar saklanırdı. Asma katta minicik girişli bir odada sekreter otururdu. Nubar kendine büro olarak en büyük, geniş mekanı seçmişti. Ama öyle çok karton kutu, eşantiyonlar, bir sürü dosya, sıralanmayı bekleyen klasörlerle tıka basa doluydu ki Nubar'a ancak bir tek konuk ağırlayabilecek kadar yer kalmıştı. C.K. gelince onun bir masa ve sandalyeden oluşan sade dekorlu minicik bir odası vardı. Nubar şaşkın gözlerle yengesine baktı. Birbirlerini Ermeni usulü kucakladılar, birbirlerinin sırtını sıvazladıktan sonra yanaklarından öpüştüler. Bu geleneği bilmeyen bir yabancı onları görse birbirlerini yıllardır görmediklerini sanabilirdi. Nubar onu bürosuna götürdü. Nemli hava atletlerini azdırdığından ağır yürüyordu. Sırtı da eskisine kıyasla kamburlaşmıştı. Büronun kapısını kapattığında Maro'nun yüzünün karmakarışık olduğunu fark etti. Berbat görünüyorsun. Ne oldu? Çok, çok karışık. Anlatmak kolay değil. Nubar elini cebine atıp sadık dostu piposunu çıkardı. Özel zamanlar için sakladığı kokulu bir tütünle ağzına kadar doldurdu. Maro'ya dönerek yumuşak bir sesle "Seni dinliyorum." dedi. Maro ona tüm ayrıntılarıyla anlattı. Arada bir Nubar başını iki yana sallıyor, sonra yengesini devam etmesi yönünde yüreklendirmek için gülümsüyordu. Maro, ondan para istemeye geldiğini söylediğinde ise uzanıp onun elini tuttu. "İstediğin parayı vereceğim. O senin oğlun ve onu bulmak istemen de çok doğal. Kararını etkilemek istemem ama yine de söylemeden duramayacağım. Bu sıralar Türkiye'de yine Ermenilerle ilgili olaylar var, lütfen çok dikkatli ol." Dahili telefondan sekreterin cızırtılı sesi duyuldu. "Efendim, Jake geldi. Ona buraya gelmesini söyleyin." dedikten sonra Maro'ya sevgiyle baktı. "Konuyu değiştirsek iyi olacak." 11. Taksi Waldorf Astoria Oteli'nin önünde durdu. Taksilerle ilgilenen iri yarı bir görevli arabanın kapısını açmak için koştu. Bir yandan da bavulları taşıması için başka bir görevliye işaret etti. Nur bilgi kartını doldurdu ve güzel saçlı görevli kıza verdi. Kız bilgileri gözden geçirdi. Sonra oda anahtarını almak için arkasında bulunan panoya yöneldi. Tezgaha geri döndüğünde elinde bir sürü kağıt vardı. "Size en güzel söğütümüzü veriyorum bayım. Bunlar da sizi bekleyen mesajlar." Nur kendisini arayan telefon numaralarından oluşan listeyi okudu. Sinirlenmişti. Kağıdı buruşturdu. Leyla ona ulaşabilmek amacıyla hemen hemen her saat başı aramıştı. Aralarında milyonlarca kilometre vardı ama değişen bir şey olmamıştı. Leyla yaşamında ilk kez sorunlarını tek başına çözmek durumundaydı. Ne yazık ki bu konuda hiç beceri ve kapasite sahibi değildi. Nur biraz huzur bulmak istiyordu. Başında bunca sorun varken bir de annesiyle uğraşmak istemiyordu. İlginç olan onu düşündüğünde ona acımak gelmiyordu. Suit çok büyük bir yatak odası ve ona paralel bir salondan oluşuyordu. Thomas Sheraton ve Director marka eşyaların karışımıyla döşenmiş odanın dekorunu penilerilerdeki ağır brokar perdeler tamamlıyordu. Kısa bacaklı antika masanın üzerine tepsi içinde içkiler ve yanına bir sepet dolusu meyve konmuştu. Nur kaldığı otellerin dekoruyla hiç ilgilenmezdi. Carden ve oğulları uluslararası şirketinin seyahat sorumlusu gerekli işleri yapar, otel rezervasyonlarını ayarlardı. Tıpkı kendisinin de eskiden babası için yaptığı gibi. Kurt gibi acıkmıştı. Giriş katındaki kafeteryaya inip hamburger ve kızarmış patates yiyip yanında da büyük bir şişe Coca-Cola içmeye karar verdi. İstanbul'da da bazen canı böyle Amerikan işi abur cubur yemek isterdi. Çünkü bu ona Harvard'daki öğrencilik günlerini anımsatırdı. Doğu mutfağından bıkmıştı. Şu anda bir dört yol ağzında eski püskü kamyonuyla hot dog satan birini görmek bile onu mutlu edebilirdi. Altan kardeşi Nur'la telefonda konuşuyordu. "Polis bizim usta başlarından birinin cesedini şehir çöplüğünde bulmuş, iple boğmuşlar. Kimmiş acaba? Tütün deposunda çalışan. Seni kuşkulandığın kimse var mı?" "Kaygılanıyorum Nur. Ağızlardan laf almak güç ama ortada dönen laflara bakılırsa tütün balyalarının içinde Amerika'ya afyon kaçırılıyormuş. Geri dönmelisin. Çıldırdın mı sen? Burada yapılacak işlerim var. Hem şirketin patronu sensin. Bu karışık bir hikaye gibi. Üstelik kötü kokan bir hikaye. Dibini kazıdıkça ucunun büyük ağabeylerimize dokunacağından korkuyorum. Saat sabahın 3'üydü. Nur saat farkı nedeniyle kendini saksı gibi hissediyordu. Hatırlatayım, Ramazan ve Turan, Moro'ya verilecek parayı derhal tıp fakültesine yatırmanı istiyorlar senden. Moro Balyan'ın hayatta olmadığını neyle kanıtlıyorlar? Bilmiyorum ama onlar bir şeyler biliyormuş gibi görünüyorlar. Tuhaf değil mi? Vasiyetnameden ben sorumluyum ve işlemleri bitirmek için 3 ay zamanım var. Beni dinle Nur. Benden babamızın odasındaki kasaya bakmamı istemiştin. Safiye teyzeden anahtarı çaldım. Bir yığın kağıt var. Altan bir an tereddüt ettikten sonra ekledi. Ve anıları. El yazılarından oluşmuş deri ciltli kalın bir defter. Okudun mu? Evet, bir gece sabahladım. Savaş anıları senin hoşuna gitmeyebilir. Bunları bilen bir başkası var mı? Hiç kimse. Anahtarı yine aldığım yere koydum. Tamam, bunu gelince görüşürüz. Ustabaşı'nın öldürülmesi konusunda ne yapmayı düşünüyorsun? Polisin raporunu bekliyorum ama... Onları bilirsin. Bol rüşvetle soruşturma uzar da uzar. Neyse ki benim çok daha iyi iş gören adamlarım var. Bir yenilik olur olmaz haber veririm. Nur babasının anılarını okumak için sabırsızlanıyordu. Fakat nelerle karşılaşabileceğini düşündükçe de korkuyordu. Valinin geçmişini ortaya çıkarmanın ne derece iyi bir fikir olacağından emin değildi. Ama başka çıkar yolu var mıydı? Sensiz ne yaparım bilmiyorum, Altan. Tamam, ben de seni habersiz bırakmam. Teşekkür ederim. Unutmadan, karım dostlukla selam söylüyor. Amerikalı sarışınlardan kendini sakınmanı öneriyor. Ayrıca ben bu konuya aklını takmış birini daha biliyorum. Söyle ona, ben öyle her önüme gelenle çıkmam. Şu sözünü ettiğin ötekine gelince bir rahip gibi olacağımdan emin olabilirsin. Altan iştenlikle güldü. İşte aşağı yukarı hepsi bu kadar küçük kardeş. Altan telefonu kapatmadan aklına gelmiş gibi ekledi. Sahi unutuyordum. Leyla teyze perişan. Yerinde olsam ona biraz daha yumuşak davranırdım. Haydi iyi geceler. Nur uykuya dalmadan aklından geçen son cümle şöyleydi. Beni rahat bıraksın. Ondan tek istediğim bu. Kaldırımın üstünde büzülmüş, kıvrılıp yatmış bir gövdeye çarpmak üzereydi ki son anda geri çekildi. Bu gövdenin sahibi hava sıcak olduğu halde eskimiş, eprimiş bir asker paltosu giymiş ve yüzünü gözünü gazetelerden oluşturduğu kalın bir tabaka ile gizlemiş genç bir adamdı. Nur telefon rehberinde Goldwater ve ortakları avukatlık şirketinin numaralarını bulamayınca doğrudan baroya başvurmayı düşündü. Düzensiz bir balenin oyuncuları gibi sağa sola sallanan, koşuşturan insan kalabalığının ortasında olmak onu hiç de rahatsız etmiyordu. Şerefine Manhattan, cinayet, sanat ve uluslararası işler şehri diye bağırdı kendi kendine. Eski bir New Yorklu olarak çevresindekilere adres, yol sormayı kendine yasaklamıştı. Aslında doğrudan bir avukata başvurabilir ya da yakın dostu Irving'den yardım isteyebilirdi. Ama o bu araştırmayı kendi yöntemleriyle yürütmeye kararlıydı. Canal Street'ten Chinatown'a geçti. Burası Asyalıların iş merkeziydi. Çok kalabalık bir yer olan Chinatown'da insanlar ve dükkanlar sanki üst üste gibi karmakarışıktı. Vitrinleri bir yığın eşya ile istiflenmiş, minicik dükkanlarda sahte Ming vazoları, sahte fil dişinden yapılmış objeler, işleri renk renk sıvılarla dolu küçük şişeler, ilaç niyetinde kullanılan otlar, boyunlarından asılmış ördek çevirmesi, tuhaf şekilli kurutulmuş balıklar ve öğretik formlu sebzelerin yanı sıra dağlar gibi üst üste yığılmış oyuncaklar, saatler, dolma kalemler alıcı bekliyordu. Satıcılar dükkanların eşiklerinde oturmuş, yakaladıkları müşterilere hazine değerindeki mallarını övüyorlardı. Taksiler ve kamyonlara gelince işleri zordu. Çünkü sokakta sel gibi arkası kesilmeyen yayaların arasından kendilerine yol açabilmek için durmadan korna çalıyorlardı. Nur 4 blok ev ve Little Italy'yi geçip Bowery tepesine geldi. Aradığı adresteki binayı buldu ama burası daha çok nakliyat için kullanılan yükleme istasyonlarına benziyordu. Girişin üzerindeki yazıları solmuş bir panoda da deniz ve kara nakliyatı için gümrük simsarları yazısı göze çarpıyordu. Vasiyetin kopyasında belirtilen adres burasıydı ama buranın Goldwater Avukatlık Bürosu olduğunu belirten hiçbir tabela yoktu. Binanın kötü görüntüsü insana burada hiç de iyi işler yapılmadığı duygusunu veriyordu. Nur dar ve toz toprak içindeki merdivenden yukarı çıktı. Yukarıda onu bir sürpriz bekliyordu. Çok modern bir büro ve danışma görevlisi. Nur kadına ziyaretinin amacını açıkladı. Kadın bir an düşündükten sonra Goldwater ve ortakları şirketinin 15 yıl kadar önce şehrin yukarı doğu yakasına Upper East Side taşındığını söyledi. Kısa bir sessizlik oldu. Danışmadaki kız Nur'un umutsuz ifadesini görünce ekledi. Şirket Bay Goldwater'ın ölümünden sonra kapandı. Ortakları ne oldu peki? İki ortak vardı. Frank Harding ve Max Sherman. Çok sempatik insanlardı. Zavallı Frank bundan birkaç yıl önce bir araba kazasında öldü. Ya Bay Sherman? Yarı yarıya emekli ama hala bir bürosu var. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama rehbere bakabilirim. Nur, elinde Madison Avenue yazılı bir adres ve bir telefon numarasıyla oradan ayrıldı. Kardam ailesinin yaşlı avukatı Nurettin Bey haklıydı. Goldwater diye bir şirket artık yoktu. Nur, Max Sherman'ı bulmaya çalışacaktı. Belki o, Marobalyan dosyasını anımsardı. Tam taksi çağırmak üzere seslenecekken vazgeçti. Yola yaya devam etmek üzere metro istasyonuna yöneldi. Yürürken rastladığı telefon kabinesine girip Sherman'ı aradı. Neyse ki o gün avukat çok meşgul değildi. Nur'u iki randevu arası görmeyi kabul etti. Metro istasyonuna inilen taş basamaklardan aşağı inerken burnuna o bildik küf ve rutubet kokusu geldi. 42. cadde ile Avenue of America arasındaki peronda beklemeye başladı. Yolcuların gözlerini kamaştıracak kadar çok duvar yazısı peronu aydınlatan zayıf ışığa karşın fark ediliyordu. Nur metro ile giderken yaptığı araştırmaları düşündü. Sonuç çok zayıftı. Goldwater şirketinin iki avukatı ölmüştü. Üçüncüsü de yarı yarıya emekliydi. Büyük olasılıkla da Marobalyan dosyasından haberi yoktu. Bay Sherman, demode kostümünün içinde yüzen iri kemikli, yaşlı bir adamdı. Siyah bağa çerçeveli, kalın camlı gözlüğü gözünde önündeki kağıt yığınını gözden geçiriyordu. Nur'un içeri girdiğini görünce başını kaldırdı, çalışma masasından kalktı. Sizi tanıdığıma çok memnunum Bay Kardam. Sizin için ne yapabilirim? Size telefonda da sözünü etmiştim. Marobalyan'ı arıyorum. Kendisi 1920'lerde buraya göçmen olarak gelmiş bir Ermenidir. Babam daha önce Goldwater şirketine başvurup araştırmak istemişti. Düşündüm ki, beni bağışlayın, benim bu işten hiç haberim yok. Ortaklarım öldüğünde bana yapılacak bir yığın iş kaldı ama aralarında kayıp bir insan aramak üzere açılmış dosya olduğunu hiç hatırlamıyorum. Bizim işimiz deniz hukuku ve gümrük sorunlarını kapsıyordu. Siz telefon edince hemen babanızla ilgili bir şey olup olmadığını araştırması için asistanımı aradım. Rıza Kardam diye belirtti Nur. Kendisi geçen ay öldü. Max Sherman dahili telefon düğmesine bastı. Nicole, Kardam adına düzenlenmiş herhangi bir şey buldunuz mu? Kapı açıldı. Elinde sarı bir dosyayla genç bir kadın belirdi. Bay Kardam, Bayan Nicole Rippert. Genç kadın Nur'un karşısına oturdu. Geniş bir ağzı ve koyu renk gözleri vardı. Kısa kollu siyah gömleğinin en üst iki düğmesi açıktı ve insanın hayalini çalıştırmaya yetiyordu. Aslında Bay Goldwater'ın kendisi Bay Rıza Kardam'ın avukatıydı. Goldwater ölünce dosya Frank Harding'e verildi. Onun da ölümüyle dosya arşive kaldırıldı. Hala orada uyuyor olmalı. Aslında diye avukat sesini alçaltarak devam etti. Goldwater ile Rıza Kardam arasındaki yazışmaları başka biri sürdürüyordu. Nicole dosyayı açtı ve söyleyeceği isimden emin olmak için okumaya çalıştı. Bay Nurti. Nurettin olmalı. Babamın İstanbul'daki avukatı. Evet öyle. Max Sherman, Nicole'ün masaya bıraktığı dosyayı açtı. İşte babanızın mektupları. Eğer sizin için bir sakıncası yoksa bir göz atabilir miyim? Nur aceleyle Rıza Kardam imzalı mektuplara acele göz gezdirdi. Nurettin isteği üzerine eski ortağım New York'taki Sağlık Bakanlığı kayıtlarına baktırdı ve Marobalyan'ın 6 yıl önce öldüğünü öğrendi. Bu kişinin ölüm ilmi haberi elimizde diye ekledi Nicole. Avukat ince dosyanın içinde belgeleri arıyordu. Bir tanesini aldı ve dikkatle okudu. Belgenin altında el yazısı eklenmiş bir not vardı. Rıza Kardam ısrar ediyor. Bu insan o değil, hata edildi diye. Bu belgenin aradığımız Marobalyan'la hiç alakası yok. İşte bu tuhaf dedi Sherman ve belgeyi Nur'a uzattı. Nur belgeye baktı, rahatlamıştı. Babam haklı, bu bulmayı umduğum insan değil. Benim bağlantı kurmaya çalıştığım Marobalyan'ın kızlık soyadı Artinyan, Tevonyan değil. Doğum yeri ise Suriye değil İstanbul. Ayrıca bu belgede doğum tarihi belirtilmemiş. Yalnızca 12 Şubat 1950'de öldü deniyor. Dünyanın o yarısından gelenlerin çoğunun doğum tarihleri olmadığını gözledik dedi Sherman. Eksik bilgiler, iletişim kopukluklarının yanı sıra tabii genç stajyerlerin alelacele dosya düzenlemeleri nedeniyle de hatalar oluşabiliyor. Bu sözler Nicole'u üzmüş gibiydi. Çünkü o baştan beri tüm dikkatiyle bu araştırmaya yardımcı olmaya çalışıyordu. Gözlerini patronuna dikerek iyi ki bunları yazan ben değilim dedi. Bu iki insanın aynı ismi ve soyadını taşıdıkları bir gerçek. Diyelim doğum yerlerine de dikkat etmediler. Peki ya kızlık adları? Bu dosya baştan sağma hazırlanmış ve çabucak arşive kaldırılmış. Ben yeniden araştırıp bulguları değerlendireceğim. Aslında Sherman bir an önce Nur'dan ve onun dosyasından kurtulmak istiyordu. Size yararlı olabileceksem artık geriye dönemeyiz. Olan olmuş. Hata yapılmış bir kere. Ortaklarınız akıllarını estiği gibi davranmışlar. Bu bağışlanamaz. Ama bugün artık en azından hataları onarmaya çalışabiliriz. Bu işi unutun çünkü ben üstleniyorum. Dosyayı alıyorum. Görüşme için ücret ödenecekse lütfen faturayı adresime gönderin. Karşısındaki iki insan bu sürprizle dona kalmıştı. Nur açıklama yapma gereğini duydu. Harvard'dan mezun olduktan sonra uzun yıllar Chicago'da bir avukatlık bürosunda çalıştım. Amerikan hukuk sistemini ve yasaların nasıl işletildiğini iyi bilirim. Ama eğer yardıma gereksinme duyarsam hiç çekinmeden sizi arayacağımdan emin olabilirsiniz. Nicole, Nur'a kapıya kadar eşlik etti. Üzülmüştü. İnanın çok üzgünüm. Büromuz üzerinizde kötü bir etki bıraktı. Sizin suçunuz değil. Hem siz o zamanlar burada çalışmıyordunuz. Dilerim tüm bunlar sadece yetki eksikliğinden kaynaklanıyordur da başka işler dönmemiştir. Ne bileyim, bir düzenbazlık filan. Nicole dikkatle Nur'u izliyordu. Birbirlerinden sadece birkaç adım uzaktaydılar. Öyle çok yakışıklı denemez ama iri yeşil gözleri korkunç cazip diye düşünüyordu. Nur da kızı kendi bakış açısından değerlendiriyordu. Hiç fena değil. Esmer güzeli, hatta güzelliğinin ötesinde aynı zamanda da kişilikli. Diğer yandan da aklı dosyadaydı. Kesin birileri bir şeyler karıştırmış diye düşünüyordu. Aslında biliyor musunuz, ben de Harvard mezunuyum. Nicole'in gözlerinde çapkın ışıklar yanıp sönüyordu. Ama büyük olasılıkla siz mezun olduğunuz yıl ben üniversiteye yeni girmiştim. Nur gülümsedi. Bu Balyan olayı ilgimi çekiyor. Umarım bu insanı ararken çok zorlanmazsınız. Bir okul arkadaşınız olarak size yardım etmek isterdim. Lütfen tereddüt etmeyin. Böyle söyleyerek Nur'un elini tuttu. Bir iki kibarca elini geri çekerken... Önerinizi kayda aldım diye yanıtladı.